Ayrım 45, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 535, 33. Bölüm. Konsolosluk operasyonları müdürünün içinden bir ses o andaki sezgilerine göre hareket etmesi gerektiğini söyledi. Peter Mason Payne dışarıda kalmıştı. Roland Vasquez Ramirez hemen hemen mümkün değildi ama dilinin ucuna gelen isim Bruce Withers'tı. Ağzı çok laf yapıyordu. Ordudaki emekli olması için her türlü nedeni bulunan yaşlı bir generalin 3 çocuklu, yalnız başına kalmış karısı masalı çok fazla inandırıcıydı. Eğer generalin karısı geceyi gerçekten onunla geçirdiyse, Withers'ın ona araba telefonuyla ulaşması veya evinden araması çok kolay olurdu. 20-25 dakikasını alır, generalin karısına talimatları verebilmesi için yeter de artardı bu süre. Cevap başka bir yerlerde de bulunabilirdi. Belki de Maryland'in doğu kıyısında Bruce NMI Withers'ın eski karısında. Sorenson tekrar telefonu kaldırdı. Withers'ın adının genç kızından dolayı listede olmasını ümit etti. Adı listedeydi. Değiştirilmiş bir isimle beraber. McGraw. McGraw Withers. Evet buyurun diye fısıldadı hattaki uykulu ses. Sizi bu saatte aradığım için beni bağışlayın Bayan McGraw ama acil bir durum söz konusu. Siz de kimsiniz? CIA Başkan Yardımcısı Kearns, eski kocanız Bruce Withers'la ilgili bir konu. Bu sefer kime ne kazık atmış diye sordu henüz uyanamamış olan eski Bayan Withers. Belki de Amerikan hükümetine Bayan McGraw. Tabii hükümeti de kazıklamıştır, onun için fark etmez ki. CIA kartını durmadan ortaya çıkarır, bir şey demez ama sanki süper casus kendisiymiş gibi hava atar durur. Bu arada da adamları bir güzel yolar. Yani teşkilatı çıkar elde etmek için mi kullanıyordu? Rica ederim, her kimseniz, ailemin Washington'da her yerde bağlantıları vardır. Savunma sözleşmesi için çalışan her sekreter ve kadın temsilciyle yattığını anladığımız zaman babam artık ondan kurtulmamız gerektiğini söyledi, biz de kurtulduk. Yine de çocuğunuzu görme hakkı var. Bunu çok sıkı gözetim altında yaptığına inanın. Bir şiddet olayına yelteneceğinden korktuğunuz için mi? Aman tanrım, yok hayır. Kimberly bu dünyada o piçin bağlandığı belki de tek şeydir. Neden böyle diyorsunuz? Çünkü onu tehdit etmiyor. Kızının ona sarılışları içindeki korkunç şeyi siliyor. Bu korkunç şey ne Miss Grove? O dünyanın en dar kafalı bağnaz adamıdır. O kadar çok adamdan nefret eder ki saymaya kalksam bitiremem. Siyahlar ya da kendi deyimiyle zenci köpekler, çekik gözlü pislikler veya asalaklar, bunlar Asyalılar oluyor, İspanyolca konuşanlar, Yahudi piçleri, yani saf ve Hristiyan olmayan herkes ve adamın kendisi kesinlikle Hristiyanlıkla alakalı biri değil. Bütün bu adamların ayıklanmasını ister, bu onun saplantısı olmuş artık. Aday onaylandı. Paris'te saat öğleden sonra 4 olmuştu. Büyükelçi Daniel Cortland'ın Amerikan Büyükelçiliğindeki konutunda şöminenin üzerindeki saati minik çanları böyle söylüyordu. Büyükelçi üzerindeki mavi Oxford gömleğinin içinden belli olan göğsünü ve sol omzunu saran bandajlarıyla çalışma masası olarak hizmet veren antika bir masaya oturmuş, telefonda hafif sesle konuşuyordu. Süslü koca odanın öbür ucunda Drew Latham ve Karin de Vries karşılıklı oturmuşlar, onlar da alçak sesle konuşuyorlardı. ''Elin nasıl?'' diye sordu Drew. ''İyi, asıl ayaklarım, onlar ağrıyor.'' diye yanıtladı Karin hafifçe tebessüm ederek. ''Sana ayakkabılarını çıkarmanı söylemiştim.'' ''O zaman iki ayağımın da tabanı çizilirdi canım. Sen araç göndermesi için Claude'a ulaşana kadar Lacoste'dan ne kadar yol yürüdük hatırlasana. 40 dakika falan herhalde.''
''Durbey'ni arayamazdım. Şimdi bile onun hangi tarafta olduğunu bilmiyoruz. Moro da Nazi papazla meşguldü.''
''Üç ayrı polis arabası gördük. Birinden biri bize yardım edebilirdi.''
Yo, Witkowski bu konuda haklıydı. Biz 5 kişiydik. Yani o küçük arabalardan 2 tanesi demek oluyor. Sonra bir de bizi bir karakola değil de elçiliğe götürmeleri yolunda ikna etme problemimiz vardı. Tabii ne onlardan birinin yaralanmış olduğunu da görmezden gelmelerini rica edecektik. Kendisini beklediğimiz için Claude bile teşekkür etti. Kendisinin de dediği gibi mutfakta şu anda bir sürü aşçı var zaten. Bir de ayrıca polis zabıtları ya da emniyetle uğraşamazdık.
İkinci şube, Chateau de Vincent'da kimseyi bulamamış mı?
Silahlı kimseyi bulmamışlar, parkta tertemizmiş.
Çok şaşırdım, dedi Dövriz kaşlarını çatarak. Beni orada öldüreceklerinden emindim.
Haklısın, ben de doğru diyebilirim. Doğrudan König'in ağzından, onun anlattığı senaryo da böyleydi.
Acaba neler oldu?
Çok açık değil mi? Son emir gelmedi, infaz iptal edildi.
Kendi hayatlarımız hakkında konuştuğumuzun farkında mısın?
Olayı bilimsel olarak ele almaya çalışıyorum.
Çok etkileyicisin.
Konutun ana kapısının zili çaldı. Lathan sandalyesinden kalkıp Cortland'a baktı. Cortland evet anlamında başını salladı. Bir yandan telefonla konuşuyordu. Drew kapıya doğru gitti, açtı ve Stanley Witkowski'yi içeri aldı.
Gelişme var mı diye sordu Drew.
Öyle zannediyoruz dedi albay. Büyükelçinin telefon görüşmesini bitirmesini beklemeliyim. Onun da duyması gerekiyor. Biraz dinlenebildiniz mi bari?
Ben dinlendim Stanley dedi Karin oturduğu sandalyeden. Büyükelçi Cortland misafir odasını kullanmamıza izin vermek nezaketini gösterdi. Ben hemen uykuya daldım. Ama arkadaşımız burada telefondan uzak duramadı pek.
Yalnızca sen telefonun temiz olduğunu garanti ettikten sonra diye ekledi Drew. Hiçbir Allah'ın kulu bu telefonu dinleyemez. Kimi aradın Şlopak?
Sonra en sonunda lafladık biraz. O da ilerleme kaydetmiş.
Virginia suikastından bir haber var mı?
Adamı zımbalamış. Artık piçin tuvalete gitse sesini duyacağız.
Daniel Cortland telefonu kapadı. Garip hareketlerle koltuğunda döndü. Witkowski'yi selamlarken acıyla irkildi. Merhaba albay. Hastanede neler oldu?
Olay İngiliz MI5'in ellerinde artık efendim. Kraliyet Cerrahi Akademisi'nden Woodward adında bir solunum yolları uzmanı ortaya çıkmış. İngiltere Dışişleri'ne kendisinden uçağa atlayıp Bayan Cortland'ı muayene etmesini istediğini beyan etmiş. Bunu sizin istediğinizi bildirmiş. Şimdi bu konuyla ilgileniyorlar.
Ben böyle bir istekte bulunmadım ki dedi büyükelçi. Doktor Woodward diye birini tanımıyorum. Kraliyet Cerrahi Akademisi'ni de pek az bilirim.
Biliyoruz dedi Witkowski. Hastanedeki Fransız-Amerikalı ortak birimimiz sahte bayan Cortland'a strychnine enjekte etmeden hemen önce adamı durdurmuşlar.
Cesur bir kadınmış. Adı ne?
Moskovitz efendim. New Yorklu. Eski kocası bir Fransız hahamı. Bu görev için kendisi gönüllü oldu.
Öyleyse biz de bunu tazmin etmek için gönüllü olmalıyız. Belki de bir aylık izin artı bütün masraflar. Teklifi ileteceğim efendim. Peki siz nasılsınız?
İyileşeceğim. Sadece biraz sıyrılmış bir deri. Ciddi bir şey değil. Şanslıymışım.
Hedefsiz değildiniz Sayın Büyükelçi.
Evet bunu anlıyorum dedi Cortland hafifçe.
Bunları bırakalım da bugüne geri dönelim. Bayan Dövriz biraz önce bana sizin kendilerini burada kalmaları için davet etmenizden dolayı ne kadar duygulandığını söylüyordu.
Başlarından geçenleri düşünecek olursak gerektiği kadar burada kalmaları gerekir. Sizin güvendiğinizin en önemli iş olduğunu düşünüyorum.
Tam teşkilat bir denizci müfrezesinin bu iş için görevlendirildiğini söyleyebilirim. Bir ayak sesi ya da bir hapşırık duydukları anda silahlarını çekecekler.
Güzel, oturun beyler. Olup biteni bir toparlayalım. Önce sen başla Stanley, neredeyiz?
Hastaneden başlayalım diye söze girdi Witkowski,
Karin'in yanındaki sandalyeye oturarak.
Acemice, alelacele bir davranışmış ama Fransa Dışişleri şu İngiliz akciğer hekimi Woodward'ı Bayan Cortland'ın hekimlerinden biri olarak gösteren güvenlik raporunu onaylamış. Ama asıl güvenlik raporu geç gelmiş, Woodward'dan daha sonra...
Bu neolar için çok şapşalca bir hareket dedi Cortland.
Paris Londra'dan bir saat öndedir efendim diye görüş belirtti Latham yerine oturarak.
Sık yapılan bir hatadır ama yine de haklısınız. Yaptıkları şapşalca.
Kim bilir, belki de değildi, dedi Dumfries. Bütün gözler ona çevrildi. İngiliz ne o hatlarında bir dostumuzun olması mümkün mü? Böyle bir katile dikkati çekmek için güvenlik raporunu en gerektiği anda bekletip, kuşkulu bir şekilde gecikmeli olarak göndermekten daha iyi nasıl bir yol olabilir?
Bu son derece komplike bir açıklama Karin, diye karşı çıktı albay. Ve hata payı da çok yüksek. Zincirdeki bağlantı çok cılız. Bir köstebeğin izini hemen bulurlardı.
İşimiz komplikasyonlar Stoş. Hatalar da aradığımız şeyler.
Bana ders mi veriyorsun?
Hadi canım, diye ısrar etti Drew. Karin haklı da olabilir.
Aslında olabilir de, ama maalesef bu noktada bunu bilemeyiz.
Neden bilemeyelim? Biz de bir işaret verebiliriz. Woodward'a güvenlik raporunu Fransa dışişlerinden kim vermiş?
İşte bilmediğimiz şey bu. Anatole Blanchot diye bir parlamenterin meclisteki bürosundan gelmiş. Moro onu izledi.
Ve?
Hiçbir şey yok. Bu Blanchot Woodward diye birini hiç tanımıyor. Bürosundan Hertford Hastanesi'ne telefon edildiğine dair bir kayıt da yok. Aslında Blanchot Londra'yı en son bir yıl önce evinden aramış. Ladbrokes'taki İrlanda piyangosu oynamak için.
Ne olardı o zaman, adını tombaladan çekmişler demek ki.
Öyle gibi gözüküyor.
Orospu çocuğu.
Yaşa şilopak.
Bir miktar ilerleme kaydedildiğini söylemiştin yanılmıyorsam.
Kaydedildi ama Woodward'da değil.
Nerede o zaman, diye araya girdi Cortland.
Ajan Latham'ın sabahın erken saatlerinde ikinci şubeye teslim ettiği paketten söz ediyordum efendim.
Lutherci papaz mı?
König haberi bile olmadan bülbüller gibi şakıdı, dedi Witkowski.
Hangi şarkıyı?
Drew sandalyesinde öne doğru eğildi. Daha önce de dinlediğimiz bir arya. Der Meister Singer Traubmann.
Nürnbergli cerrah mı, diye bastırdı Latham. Şu koca Nazihan. Hani Sorensen ortaya çıkarmıştı?
Durdu, üzgün bakışlarla büyükelçiye baktı.
Evet Drew, dedi Cortland hafifçe. Benim karımın yasal koruyucusu yoluyla ortaya çıkarmıştı Illinois'den. Bay Schneider'la kendim de konuştum. Pek çok acı hatıra ve pişmanlıkla dolu yaşlı bir adam. Tüm söylediklerinin doğru olduğuna inanıyorum.
Traubmann hakkında kesinlikle gerçeği söylüyordu, dedi albay. Moro, Traubmann'ın eski karısıyla daha bir iki gün önce Münih'te görüştü. Kadın durumu çifte gamalı haçla teyit etti.
Bundan da haberim var. Büyükelçi yine hafifçe konuştu, evet anlamında kafasını sallayarak. Sonnenkinder operasyonunun tüm özgür dünyada yürürlüğe geçmesinde Traubmann aracı olmuş.
Plot, Lutherci papazdan Traubmann'la ilgili neler öğrenmiş, diye sordu Karin. Temel olarak König ve onun gibi üst düzeylerde olanların Traubmann'dan korktuklarını, nerede ve ne zaman olursa olsun onun gözüne girmek için hiç durmadan yaltaklandıklarını. Moro Traubmann'ın büyük bir oyuncu olduğunu düşünmüş önceleri, ama şimdi onun başka bir şey olduğu kanısında. Traubmann'ın ne o hareketi içinde bir tür toparlayıcı gücü olduğunu düşünüyor. Öyle ki insanları istediği yerde emre amade hazır tutuyor.
Nazilerin Rasputin'i mi, diye devam etti Dumfries. İmparatorluk tahtı ardındaki tahtı asıl idare eden dokunulmaz şahıs mı?
Yeni bir Führer'in olduğunu biliyoruz, dedi Witkowski. Sadece onun kim olduğu hakkında bir fikrimiz yok.
Ama eğer bu yeni Hitler'in tahtı...
Burada sizi durdurmam gerekiyor Karin, diye araya girdi Daniel Cortland.
Antika masanın ardındaki koltuğundan birden ağır ağır acıyla kalkarak...
Özür dilerim Sayın Büyükelçi. Yo yo, hayır canım, ben özür dilerim. Emir hükümetten geldi.
Neler saçmalıyorsunuz siz?
Sakin ol Drew, sakin ol biraz, diye emretti Cortland. Sizi ilgilendirebilir. Wesley Sorensen'la telefonda konuşuyordum. Kendisi bazı örtülü faaliyetlerin yetkisini geçici olarak üstlenmiş durumda. Ben bu konudaki hiçbir konuşmada ne yer alabileceğim ne de kulak misafiri olabileceğim. Ancak odadan çıktığım zaman siz, Ajan Latham, kendisini bu şifreleyici telefondan arayacaksınız ve ne diyecekmiş bakacaksınız. Şimdi eğer beni mazur görürseniz kütüphaneye çekilmeliyim. Orada iyi istiflenmiş bir barım var. Daha sonra şayet suya sabuna dokunmayan mevzularda çene çalmayı arzu ederseniz lütfen bana katılın.
Büyük elçi topallayarak odayı geçti, kapıdan dışarı çıktı, ardından sıkıca kapattı. Drew sandalyesinden fırladı, telefona koşturdu. Yarı oturur bir durumda düğmelere bastı.
''Wes, benim, nedir bu voodoo büyüleri böyle?''
''Paris Büyükelçisi Daniel Rutherford Cortland odayı terk etti mi?''
''Elbette ki, ne oldu?''
''Ben konsolosluk operasyonları müdürü Wesley Theodore Sorenson, gizli operasyonların statüsünde şu andan itibaren faaliyet alanındaki tek taraflı, bireysel kararlara tekabül eden 73. maddeye dayanarak bu eylem için tüm sorumluluğu üstleniyorum.''
''Hop, Allah'ın cezası, bu benim işim.''
''Kes sesini.''
''Niyetin ne Wes?''
''Bir ekip çıkarın, Nürnberg'e uçup Dr. Hans Trautmann'ı alsınlar.'' O piçi kaçırın ve Paris'e getirin.
...34. bölüm. Robert Durbain muhaberat merkezinin bitişiğindeki bürosunda masasında oturuyordu. Canı sıkkındı. Bir hissin de ötesinde bir şeydi bu, çünkü hisler soyut olurdu. Karın ağrısından birinin sabah sabah karısıyla yaptığı tartışmaya kadar her şey bu duygulara sebep olabilirdi. Karnında hiçbir ağrı yoktu ve 24 yıllık karısı da kendisinin en iyi dostuydu. Son tartışmaları kızları bir rock şarkıcısıyla evlendiği zaman olmuştu. Karısı o evlilikten yanaydı, o ise değildi. Sonunda o kaybetmişti. Evlilik sadece başarılı olmakla kalmamış, o uzun saçlı damadı listeler denilen bir şeyi allak bullak etmiş ve Bobby Durbain'in yarım yüzyılda kazanacağı parayı Las Vegas'ta bir ayda kazanmıştı. Bu kayınpederi daha da hayretler içinde bırakan şey, kızının kocasının beyaz şaraptan daha sert bir şey içmiyor olması, uyuşturucu kullanmaması, ortaçağ edebiyatı dalında master diploması olması ve bulmacaları Bobby'den daha çabuk çözmesiydi.
Bu ne tuhaf bir dünyaydı böyle.
Öyleyse neden bu kadar rahatsızdı? Derin derin düşündü. Muhtemelen Albay Witkowski'nin geçen 7 gün içinde muhaberattan yapılan bütün telefon ve telsiz konuşmalarının bir bilgisayar çıkışı listesini istemesiyle başlamıştı. Sonra da dostu olarak gördüğü Drew Latham'ın belli belirsiz ama aşikar davranışlarıyla pekişmişti. Drew ondan uzak duruyordu. Bir zamanlarki operasyonlar ajanı değildi. Durbain Latham'ı iki kez arayıp mesaj bırakmıştı. Biri Drew'nin Bak sokağındaki hala tamir edilen evine, biri de Büyükelçiliğin mesaj merkezine. Hiçbirine karşılık gelmemişti. Bobby Drew'nun elçilikte olduğunu, bütün gün boyunca içeride bulunduğunu, Büyükelçinin üst kattaki konutunda kaldığını biliyordu. Durbain, can sıkıcı olayların olmasını, Cortland'ın eşinin geçen geceki terörist saldırısı sırasında hayatından umut kesilecek kadar ciddi bir biçimde yara almasını anlıyordu. Ama bunlar bir yana, Latham o iğrenç bulmacaları çözen yumurta kafalı arkadaşından gelen mesajları göz ardı etmezdi. Bu onun tarzı değildi. Özellikle birkaç gece önce Bobby'nin onun hayatını kurtardığı düşünülecek olursa ona cevap vermemesi olacak iş değildi. Bir şeyler yolunda değildi. Durbain'in anlayamadığı bir şeyler olmuştu ve bunların ne olduğunu ortaya çıkarmanın da tek bir yolu vardı. Telefonu kaldırdı. Bu telefonla hiçbir kısıtlama olmaksızın elçilik içindeki herhangi bir odadaki telefona ulaşabiliyordu. Sonra Cortland'ın konutunun numaralarını bastı.
''Buyurun.''
''Sayın Büyükelçi, ben Robert Durbain, muhaberattan.''
''Aa, merhaba Bobby.'' dedi.
Cortland tereddütlü bir tavırdı. ''Nasılsın?''
''Sanırım bunu sorma sırası bende efendim.''
''Bir şeyler bozuk. Genelde soğukkanlı olan hariciyeci bu sefer pek huzursuz.''
''Tabii, işinizden bahsediyorum. Hastaneye kaldırıldığını duymuştum.''
''Mümkün olan her şeyi yapıyorlar. Benim de tek isteyebileceğim bu. Teşekkür ederim. Başka bir şey var mı?''
''Evet efendim. Kimsenin Drew Latham'ın hayatta olduğunu bilmemesi gerektiğini biliyorum. Ama Albay Witkowski ile çok yakın çalışmaktayız. Bu nedenle Drew'nun orada yukarıda olup olmadığını bilmek arzusundayım. Bir de onunla konuşmayı çok isterim.''
''Beni epeyce şaşırttınız Bay Durbain. Ayrılmayın lütfen.''
Hat beklemede kaldı, sessizlik sinir bozucuydu. Sanki bir yerlerde bir takım kararlar veriliyor gibiydi. Sonra Drew'nun sesi telefona geldi. ''Merhaba Bobby.''
Sana iki mesaj bırakmıştım, beni aramadın.
Yazamadım da, vurulup çok daha iyi bir dünyaya gitmeme ramak kalmamın yanı sıra gırtlağıma kadar kargaşaya battım. Ayrıca birkaç sevimsiz şey de oldu.
Tahmin edebiliyorum, yine de sanırım konuşmamız gerek.
Gerçekten mi, ne hakkında?
Ben de bunu öğrenmek istiyorum.
Nedir bu, çengel bulmaca mı? O konularda pek iyi değilimdir, bilirsin.
Seninle konuşmak istiyorum, hepsi bu, telefonda da değil, mümkün mü acaba?
Bir dakika.
Yine sessizlik her şeyi hükmetti ama öncekinden daha kısa sürdü.
Pekala dedi Latım, hatta tekrar dönünce. Senin katında duran hiç bilmediğim bir asansör var, içinde olacağım. Silahlı 3 denizci bana eşlik edecek ve sen de koridoru boşaltacaksın. 5 dakikaya kadar orada olacağız.
Olaylar o raddeye mi vardı diye sordu Dörbeyn hafifçe. Ben de mi? Bir an tehlikeli bölge mi oluverdim?
Konuşacağız Bobby.
7 dakika 28 saniye sonra Drew Durbain'in masasının önündeki tek koltukta oturuyordu. Durbain'in bürosu denizciler tarafından aranmış bir silah bulunmamıştı.
Ne demek oluyor bütün bunlar dedi muhaberatın operasyonlar şefi. Allah aşkına böylesi Gestapo taktiklerini hak etmek için ne yaptım?
Doğru sözcük kullanmış olabilirsin Bobby. Gestapo, Nazilerin söz dağarcığından.
Sen neler diyorsun?
Phyllis Cranston diye bir kadını tanıyor musun?
Tabii ki.
Büyükelçinin maslahat güzarının altındaki 3. veya 4. derece ateşenin sekreteridir.
Ne var yani?
Sana Albay Webster diye birinin kim olduğunu ve nerede kaldığını söyledi mi?
Aslına bakarsan söyledi ama söylemesine gerek yoktu.
Ne demek istiyorsun?
Elçilikle gezgin Albay Webster arasındaki iletişimi kim kurdu sanıyorsun? İki mi yoksa 3 otel mi değişti? Senin yer değiştirmelerinde Bayan de Vriesinkler arasında Witkowski bile tam bağlantı kuramıyordu.
O zaman her şey çarşafların altında mı tutuldu?
Aşırı derecede kullanılan son derece gizli lafı eşit derecede yanlış kullanılan günün emrine iliştiriliyor. Sence ben neden Cranston'a karşı o kadar sert davrandım?
Öyle davrandığını bilmiyordum.
Onun bunu nasıl bilebildiğini öğrenmek istedim. Onu herkese afişe edeceğim diye tehdit bile ettim. Ki benim için hiç de kolay değildi. Çünkü benim annem de alkolikti. İnsanı mahveden bir illettir alkolizm.
Sana ne söyledi?
Dağılıptı gitti. Ağlayıp birkaç dini söz dua filan etti. Bir gece önce içki alemindeymiş, savunmaları da anlamsızdı.
Onu epey iyi tanıyor olmalısın.
Her şeyi bilmek istiyor musun Drew?
O yüzden buradayım Bobby.
Karımla ben şu elçilik resepsiyonlarından birinde katılmıştık. Martha, yani karım, Phyllis'in barın etrafında gördü, içiyordu. Martha annemin son yıllarında bizimle beraber yaşamıştı. Benden ona yardım etmemi istedi. Onun kendine saygısının azlığından dolayı yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de denedim ve açıkça görüldüğü üzere başaramadım.
Öyleyse başka kimseye ne kim olduğumdan ne de hangi otelde bulunduğumdan söz etmedin.
Aman tanrım hayır. Hatta Cranston'ın yanında çalıştığı o salak adam yılışık yılışık buraya gelip senin eşyalarını ve maddi kaynaklarını sorduğu zaman bile seninle kimin ilgilendiği hakkında hiçbir fikrim olmadığını söyledim ona. Phyllis'in de ağzını sıkı tutması yolunda kendisine verdiğim mesaja uymasına sevinmiştim.
Adam neden etrafta dolanıp yılışıyordu?
İşin bu kısmı meşru gibi görünüyordu dedi Durbain. Herkes konsolosluk operasyonlarının işinin elçiliğin mutfak menüleriyle ilgilenmek olmadığını bilir. Adamın dediğine göre bir gün kendisine Fransız bir müteahhit gelmiş ve gerçekten iyi bir emlak veya arsaya yatırım yapmak istediğini söylemiş. Senin adamlarının o müteahhitin yasal işler yapıp yapmadığını kontrol edebileceklerini düşünmüş. Onu işi budur. Cranston'ın dediğine göre herif bizim burada yararımıza olacak kişilere değil de Paris'te iş adamlarıyla öğle yemeklerine daha fazla zaman ayırıyormuş.
Öyleyse neden Witkowski'ye gitmemiş?
Neden diye sormam gerekmiyordu. Bu bir güvenlik meselesi değil. Kişisel mali işlemleri için elçiliğin silahını alıp kullanacak hali yok ya.
Peki biz neciyiz burada? Emir öyle mi?
Yok hayır.
Sen daha çok etrafı kollayan dışarıdaki bir gözsün. Personel davranışları, mali durumları ve başka şeyler hakkında tavsiyede bulunmak anlamına da gelecek şekilde büyük bir konsolosluk makamının iç operasyonlarına tepeden bakarsın. Ya da en azından senin resmi özgeçmişinde böyle işlerle uğraştığın yazılı.
Biri tekrar yazmalı demek ki, dedi Latham.
Neden? Bu işi gayet güzel bulandırıyor.
Drew sandalyede arkasına yaslandı, gözleri beyaz tavana dikildi, duyulur bir sesle iç geçirdi. Sana bir özür borçluyum Bobby, bunu gerçekten söylüyorum. Phyllis Cranston'dan benim kim olduğumu ve nerede olduğumu söylediği iki kişiden birinin sen olduğunu öğrendiğim zaman yanlış bir karar verdim. Önceki gece Neolar beni neredeyse elçilik arabasında öldürecekken olup bitenlerin de bunu destekleyen bir olay olduğunu düşündüm. Neydi şu piçin adı? Ne diyordu kendine? C. Twerf. Zamanlama da şey, yani tam uyuyordu.
Öyleydi, diye katıldı Durbain.
Ve Nazilerin oraya neden bizden önce gittiklerinin iyi de bir nedeni vardı.
Meselenin özü de o zaten. Nasıl oldu peki?
C. Twerf, ertesi sabah nedenini keşfettik ve rapora da ekledik. Senin Alman şoför millerce ötedeki arkadaşlarına arabamızın telsiziyle yüksek frekans ayarlı sinyaller gönderiyormuş. Düğmeyi de yayın konumunda bırakmış. Siz elçilikten çıktıktan sonra konuştuğunuz her şeyi duymuşlar. Sen benden iki takviye istediğinde de hemen hareket etmişler.
Vay canına, demek bu kadar basitmiş. Telsiz konsoluna bakmak da hiç aklıma gelmemişti.
Eğer bakmış olsaydın panelin ortasında kırmızı bir ışık görürdün. Yayın halinde olduğunuzu gösteriyordu.
Allah kahretsin.
Dur, kendini suçlama. Korkunç bir gece geçirdin. Sabahın en berbat saatleriydi. Senin de gücün tükenmişti.
Bunu sana söylemekten nefret ediyorum Bobby, ama bu asla bir mazeret olamaz. Bu aşamaya geldiğin zaman vücudundaki bütün adrenalin salınır, çünkü o sıralarda zarar görebilirsin. Yine de tuhaf değil mi? Neolar Phyllis Cranston üzerinde odaklaşmışlardı.
Neden tuhaf olsun ki? Kadın çok tutarsız, dengesiz biri. Dengesizlik de sızmak isteyenlerin çok işine yarar.
Peki kadının patronu?
Bağlantıyı anlayamadım.
Mesele orada dostum. Aman Allah, işte her şey orada.
Eğer her şey orada düğümleniyorsa, dedi Durbain, Latham'ın nereye baktığı belli olmayan kaymış gözlerine bakarken, durum aynı bir pense gibi. İkisi üzerinde dikkatini yoğunlaştır, alkoliyi tokatla, açgözlü Haris amirini de sık. Ya biri ya da öbürü, sen kendini ortalarda göstermeden parçalanacaktır.
Sağ olasın Bobby, neyse ki birincisi olmadı. Şimdi ikincisinin peşinden giderim. Phyllis'in patronuna ulaş ve benim gizliliğimi sağlayan insanlardan biriyle konuştuğunu söyle. Yardımcımın birkaç bankacıyla görüşme yapmayı kabul ettiğini söyle. Şu müteahhidin adını versin.
Anlamadım.
Eğer sana bir isim veremezse, veremeyeceğini bilmiş oluruz. Eğer verebilirse, ardında kimin olduğunu, onu kimin programladığını anlarız.
Bunu hemen şimdi yapabilirim, dedi Durbain telefonu kaldırıp ateşinin bürosunu arayarak.
Phyllis, benim Bobby. Şu kravatı iğneli geri zekalıyla bir konuşayım. Hemen söyleyeyim Phil, bunun seninle hiçbir ilgisi yok.
Merhaba Bancroft, ben muhaberattan Durbain. Biraz önce Latham'ın baş müşaviriyle konuştum. Adam çok meşgul ama senin için birkaç bankacıya telefon edebilir. Şu emlak komisyoncusu müteahhidin adı neydi? Hani senden yatırım yapmanı isteyen.
Ha? Anlıyorum, evet tabii. Tamam, bunu ona söylerim, seni tekrar arayacağım.
Durbain önündeki kağıda bir şeyler yazarken bir yandan da telefonu kapattı. Adı Volteren, Picon Volteren. Aynı adlı bir şirkette çalışıyor. Bancroft'un dediğine göre konsorsiyumun Lure Vadisi'ndeki kabaca 20 kilometre karelik seçkin bir mülk için geniş hakları varmış.
Bu çok ilginç değil mi, dedi Drew başını çevirip gözlerini duvara dikerek.
Yıllar yılı şu eski şatoların döküldüğü ve kimsenin de onları onarmaya gücünün yetmediği söylenir durur. Ayrıca şu müteahhitler de arazi satın alıp devasa kârlarla üzerlerine mini malikaneler kondurmak için fırsat kollarlar. Kendim de birkaç dolar koyabilirim bu işe veya damadımı bu işe bakması için yönlendirebilirim.
''Damadın mı?'' diye sordu Latham muhaberat merkezi şefine dönerek.
''Boş ver, epey mahcup edici bir şey. Kim olduğunu ne sen sor ne ben söyleyeyim.''
''Bu meseleyi kendi haline bırakıyorum.''
''Lütfen bu Voltaire'nin üzerine nasıl gitmek istersin?''
Konuyu Witkowski'ye götüreceğim. O da ikinci şubeden Moro'ya havale eder. Voltaire'ın hakkında altyapı oluşturacak bir ön araştırmaya ihtiyacımız var. Keza Louvre Vadisi'ndeki geniş haklar konusunu da incelemek gerekecek.
Bunların birbiriyle ne alakası var?
Bilmiyorum. Sadece istiyorum. Birisi bir hata yapmış olabilir.
Unutma Bobby. Ben buraya hiç gelmedim. Gelemezdim zaten. Ben ölüyüm.
45. ayrımın sonu. Sayfa 548.